Efendim merhabalar sevgili iklimdaşlar. Bugün iklimci sohbetlerin ikinci sezonunda son bölümde bir aradayız. İklimci habercilik üzerine çok değerli bir bölüm üzerine birlikteyiz. İklimci habercilik üzerine birlikte düşünecek iklim krizinin haberdeki görünürlüğü ve gazetecilerin, habercilerin iklim krizi iletişimindeki rolünü konuşacağız. Medya, toplumsal hayatı derinden etkileme ve köklü değişimleri destekleme yeteneğine sahip biliyoruz. Bugün pek çok güçlü sosyal kampanyanın medya desteğiyle büyük dönüşümler yaratabildiğini de biliyoruz. Toplumların kendi gelecekleri üzerine söz söylemek üzere harekete geçtiği birçok anın başlangıcında kritik bir meselede yapılan bir haber var. Ekmek katkı maddesinin GDO haberi, Bilovası'ndaki kirlilik haberi toplumu harekete geçirdi ve ardından kamu denetimleri arttı. Bu örnekleri dünyadaki pek çok iklimdaşımızın hatırlayacağı onlarca değeri de çoğaltabiliriz aslında. Peki ama iklim krizi gibi insanların en temel meselelerinden biri 1980'lerden beri bilimsel çevrelerin uyarılarına rağmen neden böyle bir etki yaratamadı? Nerede hata yaptık? Uzun vadeli etkileri anlatamadığımız için mi yoksa haberleri başka türlü aktardığımız için mi? Ana akım medyanın gündemine girmek neden böylesine zor bir mücadele alanı oldu bizler için? Neden bugün hala pek çok haberi iklimce vermiyoruz ya da veremiyoruz? İklim krizi iletişiminde gazetecilere, habercilere kritik bir rol düşüyor bu anlamda. Aşık Mahsuni Şerif'e kulak verip türküsünü iklimce söylersek aman gazeteci gel bizim köye iklimdaşların hallarında yaz diyoruz aslında bir yandan. EQIQ dergisi genel yayın yönetmeni Barış Doğru ve iletişim akademisyeni Profesör Doktor Yasemin Girit Dincioğlu ile birlikte habercilerin nasıl iklimce yapılacağını konuşacağız. En son UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü'nün stratejik danışmanı Güneşin Aydemir biliyorsunuz iskemlesini alıp geliyor ve kısa bir değerlendirme yapıyor. En sonunda Güneşin Aydemir ile bir kapanış yapıyor olacağız. İklimceyi büyüten sizlerin iklimce deneyimlerinizi, sözlerinizi hashtag iklimce dile getirmeniz, hashtag iklimce Twitter'da ve Instagram'da paylaşımlarınız bizim iklimcemizi büyütecek ve iklimce sözümüzü genişletecek diyoruz. İklimce haberlerden uzak kalmamak için @iklim_ ve @UNDPTürkiye hesaplarından Twitter ve Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz deyip tekrar hocalarıma hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Yasemin Hocam sizden başlayarak önce sizi bir kısa tanısak.
Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim bu akşam beraber olacağımız için. Ben kısaca 1984-2016 yılları arası yani 32 yıl gibi bir süre iki farklı devlet üniversitesinde Marmara ve Galatasaray Üniversitesi'nde çalıştım. 2016'da da emekliye ayrıldım kendi isteğimle. 4 yıldır yurt dışında farklı üniversitelerde ders seminerler veriyorum. STK'larla, vakıf ve derneklerle çalışıyorum. Akademisyenlik bana göre tabii söyleyeceğim, derse girip çıkmak, makale kitap yazmak, üretmek, sempozyuma katılmakla kısıtlı olmamalı. Yaşama, insana, toplumsal olaylara dokunabilmek çok önemli. Ve kanımca eğer zaten sosyal bilimler alanında çalışıyorsanız, bu hegemonik ideolojinin ötekileştirdiği, korumasız, kırılgan kesimi ve konuları da kapsayacak bir bakışa mutlaka ihtiyacı olması lazım akademisyenin ve insan hakları ihlallerine, adaletsizliğe, çevre katliamlarına sessiz kalmaması, görmezden gelmemesi lazım yurttaş ve aydın sorumluluğunu yerine getirebilmek adına. Tabii bu benim kendi şahsi görüşüm. Zaten çalıştığım konularda daha çok azınlıklar, LGBTİ bireyler, korumasız kesimler, kadın çocuk, ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçları ve medya ötüğü üzerine. Bu bağlamda da çevre, iklim aktivizminde tüm dünyada ne yazık ki marjinalize edilen, ötekileştirilen bir konu ve iklim krizinin kökünde işsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gelir adaletsizliği, genç kuşakların umutsuzluğu gibi birçok konularda olduğu gibi insanoğlunun her şeyini metalaştırmak suretiyle sermaye biriktiren bir kapitalist sistem yapmakta ve devletin ideolojik aygıtı olan medyada doğal olarak iklim krizini çok sorunlu bir şekilde ele alıyor. Kısaca kendimi tanıtıp hani bu anda böyle bir rüzgar yapma ihtiyacını duydum.
Çok teşekkür ederiz. Barış Hocam.
Merhabalar, herkese iyi akşamlar.
Merhabalar tekrar.
Ben Boğaziçi Sosyoloji'den mezunum 95 yılında. Ondan sonra da yüksek lisansımı yine sosyolojide yaptım. Halen öğrenciyim bir yandan da. Marmara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde, sizin fakültenizde doktora yapıyorum ve sürdürülebilirlik iletişimi üzerine yapıyorum. Profesyonel olarak da 95 yılından mezun olduğumdan beri hep yayıncılık alanında çalıştım. Çeşitli dergilerde, kitap projelerinde kitap çevirdim. İşsiz kaldıkça başka alanlarında da çalıştım. Ama 2010 yılında asıl yapmak hayatta, şu hayatta kendi anlamımı, kendi profesyonel hayatımla yapmak istediğim şeyi buldum aslında. Yani en mutlu insanlar hobileriyle yani çalıştıkları alanın aynı olan insanlar derler ya, benim için öyle bir şey oldu. 2010 yılında Eko IQ dergisini yayınlamaya başladık. Burada Zülfü Dicleli ve Ayşe Bilge Dicleli'yi kaybettik o yüzden erken yaşta. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Bu Eko IQ projesinin aslında 3 kişi hazırladık. Çok derin katkıları var gerçekten. Çok ciddi bir tartışma yürüttük kendileriyle birlikte. Yani Türkiye'nin somut olarak iklim, yani o zaman daha çok sadece sürdürülebilir kalkınma üzerinden daha çok ilerliyorduk. Bu sürdürülebilir kalkınma konusunda Türkiye'nin ne problemleri var? Bunun kendine özgü problemlerini anlayacak aslında bir analiz yapmaya çalıştık ve oradan hareket ettik. Onları biraz sonra da zaten konuşuruz. 2010 yılından beri, yani 10 yıldır Eko IQ dergisinin yayın yönetmenliği yapıyorum. 3 yıldır da yeni bir proje daha başlattık. Bu da iklimhaber.org. O tamamen iklim değişikliğine odaklı. Eko IQ biraz daha sürdürülebilir kalkınma odaklı diyelim. Zaten Eko IQ basılıyor aynı zamanda. iklimhaber.org sadece online yayın yapan bir platform ve iklim değişikliğinin, yani iklim krizinin ekonomisi, siyaseti ve bilimi alanında ki dünyadaki ve Türkiye'deki çalışmaları daha geniş kitlelerle buluşturmaya çalışıyor.
Yasemin Hocam, peki iklim değişikliğine dair haber yapmayı diğer haberlerden farklı kılan öğeler nelerdir sizce?
Şimdi ortada küresel bir felaket var ve iklim krizi konusunda insanların en büyük eksiği de bilgi ve perspektif. Medyanın iklim krizine dair anlaması gereken en önemli noktalardan birisi bunu tüm insanlığı etkileyen ve herkesin birlikte hareket etmesini mecbur kılan bir sorun oldu. Hatta bu konuda harekete geçmek için geç bile kalındı. Benim de parçası olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslek İlkelerini İnceleme Komisyonu'ndayım. Son güncellediğimiz 2019 Nisan'da Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi'nde çevre ve iklim değişikliği diye bir başlık koyduk ve orada gazetecinin temiz bir çevre ve sürdürülebilir kalkınmanın insanların yaşam hatlarının temelinde yer aldığının bilincinde olması gerektiğini ve gazetecinin iklim değişikliğinin nedenleri ve olası sonuçları konusunda vatandaşları sırf bilgilendirmek değil, kamusal farkındalık yaratmak da değil. Ama aynı zamanda bu konularda iktidarları uyarmak, denetlemek, hükümetlerin, şirketlerin veya güç odaklarının yönlendirmeleriyle hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdik. Şimdi burada okuyucunun yaşamıyla olan bağlantılarının kurulması çok önemli iklim haberciliğinde. Bunun hem anlaşılır bir şekilde yapılması hem bütüncül bir çerçeveyle bilimsel bir şekilde açıklanması, arka planının yapısal nedenlerinin aktarılması son derece önemli. Geçmişteki çevresel olaylar, çevre politikaları ve çevre örgütleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli gerekiyor. Güncel çevre sorunları hakkında bilgili olmak, bu bilgileri kolaylıkla anlaşılabilecek bir şekilde kamuya iletebilmek. Tabii bir yandan da çok ütopik olmamak lazım. Neden? Medyanın mülkiyet yapısından bağımsız bir iklim gazeteciliğini irdelemek son derece eksik ve yanlış. Medya patronlarına baktığımızda zaten bu haberleri görmeyi beklemek fazlasıyla naiflik olur. Ama tabii burada çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esası çok önemli. Neden? Katılım hakkı esas endişe, talep ve seslerin duyulmasını sağlıyor. farklı sosyal sınıflardan, farklı düşüncelerden gelen insanların seslerinin, farklı görüşlerin duyulması, özellikle kent hakkında en doğru kararı vermenin ilk adımı. Ha, zorluklar var mı? Var. Bilgiler ile, var olan bilgiler ile gerçekleşen doğa olaylarını açıklamadaki zorluklar var. Gazeteciler nelerin iklim değişikliğine bağlı olarak yaşandığını anlamakta ve yorumlamakta zorlandıklarını birkaç çalışma gördüm. Hep çoğunda ifade ediyorlar. Bilimsel bilgi eksikliği dışında bilim dilinin gazetecilik diline aktarımdaki zorluklar da var. Farklı görüşlerin yer aldığı, dengenin gözetildiği bir takım içerikler oldukça maalesef sınırlı. Bir yandan da tabii bu eyleme geçirme amacı var mı yok mu? Bu önemli bir kriter habercilikte. Yani iklim değişikliği hakkında konuşma şeklimizi değiştirmek, insanları harekete geçmesini sağlamak için çok önemli bir anahtar. Marka uzmanı var, Aaron Hall. İklim değişikliği için diyor, insanları harekete geçirmeleri ve davranışlarını değiştirmek için ilham verecek bir takım alternatif terimler bulmak gerekiyor. İşte iklim kaosu, küresel erime, büyük çöküş. Bir yandan da unutmamak gerekiyor mesela Greta. Greta'nın söylemlerinin de medya aracılığıyla aktarılması bir sürü insanı eyleme geçirmeyi başardı. Ha, bu arada tabii şunu da söylemek lazım bütünsel bir bakışla. Ne gibi engeller var iklim haberciliğinde? Bir defa halk ana akım medyadan, yaygın medyadan eksik ve bağlamından koparılmış ve genellikle resmi söylemler çerçevesinde içeriklere erişiyor. Tehlikeleri giderebilecek projeleri hayata geçirmek için de karar verici organ kim? Siyasi mekanizma. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir engel oluşturuyor. Bir yandan da bakıyorsunuz birçok politikacı özellikle son yılların tüm dünyada küresel olarak baktığımızda popülist sağ hareketleriyle yükselen politikacılar bu krizin uydurma olduğunu ve hatta komple teorisi olduğunu bile iddia edebiliyorlar. Yani hem politikacılar hem büyük şirketler konunun üstünü örtmek, hatta bilime şüphe düşürmek için çaba harcıyorlar. Yani baktığımız manzarada medyada çok sesliliğin zaten olmadığı medya mülkiyet yapısından ve burada egemen grupların, hakim grupların ideolojisinin benimsendiğini sıklıkla görüyoruz. İşte 3. Havalimanı konusunda merkez sağ ve görüşteki bütün bu medyaya baktığınızda neredeyse hep aynı tip haberleri sunuldu. Bu çarpıcı bir örnek. Veya çevresel itirazlar iddialar olarak verildi. Bu ne yaptı? İtibarsızlaştırdı bu konuyu. Bunun yanı sıra bazı haberlerde olumsuz çerçevede çevreciler veyahut da bu bahane yani çevre bahanesi ifadeleri yer verildi. Bu da ana akım medyada ne yazık ki çevre gazeteciliğine engel olan bir takım düşmüş yapılarını göstermekte.
Barış Hocam sizden de iki soruya birden aynı anda soruşuyor. Ben de hatırlatmış olayım. İklim değişikliğine dair haber yapmayı diğer haberlerden farklı kılan öğeler nelerdir dedik aslında ilk soruda. Devamında da şunu söyledik aslında Yasemin Hocam'ın değindiği kısım. Uluslararası büyük medya kurumları iklim değişikliğine dair haberlerde iklim krizi söylemine geçtiler. Bir yandan mesajların diline ve yaklaşımına bakımından felaket tellallı, yani optimizme böyle bir şekilde çekilme eğilimi de var bu söylemlerin. Aslında Yasemin Hocam'ın biraz eleştirel olarak yaklaşıp söylediği şey oydu.
Ben o soruyu evet, yanıtlamadım.
Tabii. Bir yandan güzel paslar attınız da ben hazır o soruyu da belirtmiş olayım. Bu konuda sizlerin görüşleri ve yaklaşımı ne yöndedir acaba diye ben her ikisine tamam. Barış Hocam'la başlayayım.
Şimdi dünyada siyasetçi iyi bir çerçeve çizdi. Ben biraz daha onun üzerinden gitmekte de fayda var. Dünyada habercilik zaten şu anda çok zor durumda. Türkiye'de de çok zor durumda. Yani iklim haberciliği ile ilgili sorunu geçmeden önce bunu söylemek lazım. Dünyada gerçekten dördüncü kuvvet yani sesi olmayanların, doğanın, gelecek kuşakların haklarını savunması gereken medya Çok güçsüz durumda. Var ama bu tabii ki dünyada kamusal yayıncılık yapan yerler var. Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir problemimiz var. Bir kere böyle bir çerçeveyi çizelim. İkincisi çevre konularında habercilik yapmanın problemleri. Bir kere iki tür insan çok kategorik olarak alırsak bir kısım zaten bunları duymak istemiyor. Felaketi duymak istemiyor. İkincisi de felaketi duymak istiyor ama onu kendi politik çerçevesinde aslında bir tür iktidar muhalefetliğine yerleştiriyor ama normalleştiriyor bu açıdan da. Yani muhalifi de böyle yapıyor. Ben zorluk çekiyorum mesela. Birçok muhalif kesimler iklim değişikliğiyle kolay kolay ilgilenmiyorlar. Bunun tabii çok iklim değişikliğinin kendine özgü yapısından kaynaklanıyor. Böyle bir sorunumuz var. Covid-19 gibi, pandemi gibi bir anda aslında aynı sürecin çok hızlı bir versiyonu. Ama o zaman can çok yakın yani ölüm hayat şeyi. Ama iklim değişikliği böyle bir şey değil. Biraz uzun vadeli ve aslında çok karmaşık değil. Roket bilimi gibi böyle o kadar karmaşık. Ama çok açık bir şekilde söyleyeyim. Kimse iklim değişikliğinin basit bu mekanizmasını, fosil yakıtlara nasıl bir bağlantısı olduğu üzerine yani her şeyi bilen insanlar bununla ilgilenmiyorlar. Biz gazetecilerin asıl şeyi şudur. Bu konuda doğru bilgi sağlamak. Doğru, anlamlı, kullanılabilir bilgi sağlamak. Dünyadaki ve Türkiye'deki bilgileri iyi derlemek, iyi bir şekilde aktarmak. Biz en çok bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü asıl harekete geçirecek olanlar sivil toplum örgütleridir, aktivistlerdir. Bu doğru bilgi olmadığı zaman, bu anlamlı bilgi olmadığı zaman, bu aktivistler olsun, sivil toplum kuruluşu olsun, şirketlerde bir şey yapmak isteyen insanlar olsun, ellerinde doğru düzgün bir argüman silsilesi kalmıyor. Çünkü hep anlatılan şey şu, bu uzun yıllardır böyle, kalkınmaya, gelişmeye karşılar. Şimdi öyle bir şey olunca özellikle toplumun yoksul kesimlerini çok kolay çerçeveliyorlar. Ve siz buradan hareket etmeniz çok zor oluyor. Ama asıl önemli olan doğru habercilik, doğru bilgiyi doğru anlamlı bir şekilde ulaştırmak, aktarabilmek. Ben açıkçası burada aktarma konusunda da ana akım medyaya çok fazla güvenmiyorum. Çünkü ana akım medya diye bir şey dünyada belki bazı yerlerde var ama Türkiye'de gerçekten yok. Bunun boşuna çok fazla şey yapmayalım. Mesela biz savunuculuk dergisi olarak kendimizi konumlandırıyoruz ve orada bu problemlerle aslında bilfiil uğraşıyoruz. Her haber üzerinde tek tek düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani gerçekten insanları ilk ok sayfasında, ilk cümlesinde kutup kaçırır mı? Veya sadece çok böyle saf dil bir iyimserlik midir? Bunun ikisinin arasında doğru şeyler kurmak, bağlantılar kurmak, ikisinin arasında bir yol kurmak önemli diye düşünüyorum. En önemli zorluklarından biri bu alanda yetişmiş insan yok. Hani iklim haberciliği, çevre konusunda habercilik yapacak. Çünkü Türkiye'de zaten gazetecilik ve habercilik yapacak olan okullarda çok problemler var. Daha önce usta çırak ilişkisiyle öğrenilen şeyler gitmiş durumda. Bu mekanizmalar yok olmuş durumda. Bu çok ciddi bir problem. Bence gazetecilik okullarının, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışan derneklerin, vakıfların daha fazla genç haberciyi bu konuda yetiştirmek gerekiyor. Çözüm odaklı habercilik de çok önemli diye düşünüyorum. Biz mesela mümkün olduğunca bunu ekonomiyle, işletmeyle, eğitimle, antropolojiyle, sporla, magazinle, sosyolojiyle birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Biz biraz böyle şeyler de yapmaya çalışıyoruz. O zaman hayatınızdan çıkabilir. Halbuki hayatınızın içine koymanız için, koyabilmeniz için bunu diğer yaşam alanlarınıza katmanız lazım. Yani çalışma hayatınıza katmanız lazım. Bir eğitimciyseniz bununla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Çünkü öbürü bunu duyuyorsunuz, bu felakette karşı tamam da ne yapacağım ben diyorsunuz. Yani kendi hayatının içinde bir öğretmen iklim değişikliğine karşı yapacak hiçbir şeyim yok demesi çok komik. Çok yapacağı şey var. O eğitim alanında buna önemli bir şey yapabilir. Herhangi bir şirkette çalışan birisi bu konuda kendi şirketini çalıştığı yeri dönüştürebilir. Yani hep böyle bakmak gerekiyor. Yoksa iklim değişikliği devasa bir problem. Biz de altında ezilen fanileriz. Eyvallah. Ama bunu kıracak olan şey herkesin kendi bulunduğu alanda bu alanın bilgisini üretmek ve bu şekilde değişime, dönüşüme katkı sağlamak.
Yasemin Hocam, aynı soruyu hatırlatmamı ister misiniz?
Yok, ben ama bir şey daha söylemek istedim çünkü çok ilginç. Zaten bahsedeceğim çözüm odaklı habercilik ve barış gazeteciliği benim üstünde çalıştığım bir konu. Ama ana akım medya Türkiye'de yok diyor. Evet, şu açıdan katılıyorum. Ana akım medya dediğimiz şeyin tarifinde büyük kitlelere ulaşması bir ana akım medyayı ana akım yapar ama kapsayıcı olması, çok sesliliği vesaire olmadığı için evet ne yazık ki yok. Ama Açık Radyo var, ama Yeşil Gazete var. Demin yine Barış Bey'in bahsettiği site var. Biyanet bu anlamda seminerler yapıyor ve barış gazeteciliğine bayağı son yıllarda eğildi. Bu anlamda ben umutluyum. Şimdi sorunuza gelirsek özellikle Mayıs 2019'du. Guardian gazetesi bu iklim değişikliği terimi yerine iklim krizine atıfta bulunacağını açıklamıştı. Halbuki zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu terimi zaten Eylül 2018'deki bir konuşmasında kullanmıştı. Bu değişiklikler çok güzel. İşte vahşi tabiat, biyolojik çeşitlilik, efendime söyleyeyim küresel ısınma yerine bu işin doğal bir süreç olmadığını, insan etkisiyle olduğunu anlatacak bu küresel ısıtmanın kullanılması veya balık stoku yerine balıkları metalaştırmadan yani bir canlı olduklarını hatırlatan balık nüfusu terminolojiye girmesi gerçekten güzel. Bu yarı doğal, yarı insan yapısı felaketlerin haberleştirilmesinde hakikaten en önemli başlıklardan biri felaket tellallığı yapma tehlikesi. İklim krizi marjinalize ediliyor. Dolayısıyla da demin dediğimiz gibi marjinal olanın yaygın ana medyada yeri yok. Ne gibi öneriler, ne gibi çözümler belki toparlama babında söyleyebiliriz. Bir defa farklı bakış açıları, farklı kaynaklar, verilerin kullanılması, olasılıkların sunumu, iklim değişikliği farklı toplulukları farklı şekillerde etkileyecektir ve benzer toplulukların da birbirlerinden öğrenebileceği şeyler olabilir. Burada etkilenen insan çeşitlerini göstermek lazım. Bu bir kutuplaşma, ben, o, bizler, onlar hikayesi üzerinden haberleştirmemek lazım. Bunu yaparken ideolojik ön yargılardan kendinizi biraz kurtarmanız lazım ve duyguya yönelik haberlerden ziyade bilgiye yönelik, karşılaştırmaya yönelik ve muhakemeye yönelik haberler yapılması lazım. Şimdi demin çok güzel şekilde Barış Bey çözüm gazeteciliği dedi. Bu çözüm gazeteciliği iklim kriziyle çok çok daha önemli bir ya daha büyük önem arz ediyor. Çünkü insanlar felaket haberleri okumaktansa bu felaketi nasıl önleyebiliriz, nasıl önlemede bizim de katkımız olabilir bunu öğrenmek istiyorlar. İnsanlar kendilerini kurban veya bir kahraman gibi gösterilmesinden rahatsızlar. Başarı hikayeleri insanlara iyimserlik veriyor, umut veriyor. İnsanlar özellikle aktivizmden ve gündelik kahramanlıktan çok etkileniyorlar. Mesela Greta örneği bence çok önemli bir örnek. Çünkü bu hikayeler somut olarak bir bireyle, Greta ve akranlarıyla başladı ama kolektif eylemlerle devam etti. Yine çevre müdahalelerine de yerel gazetecilere çok önemli görev düşmekte. Çünkü yerel haberlerle insanlar daha fazla ilgileniyor. Meseleyi kavraması açısından bu önemli. Bir de tabii daha pozitif bir noktadan hikayeleri anlatmak, iklim için mücadele edersen ne olur mesajını vermek ve birebir bu insanların, yurttaşların aktif birer katılımcı olmalarını sağlamak. Amerika'da buna public journalism deniyor, kamusal iletişim. Daha Türkçe'ye çevirelim, kamu yararına habercilik, kamu odaklı habercilik. Yerel deneyimlere global bir perspektiften bakmanın önemine vurgu, önemli altını çiziyoruz. Olumlu çözümlere odaklanan ve olumlu, Türkiye'de bir şey hep olumsuz haberler veriyor. Halbuki o alanda yapılmış olumlu haberlerde artık bu tiraj, sansasyonel işte halkın sesi, hakkın sesi, halk bununla ilgilenmiyor deyip bir popülizm tuzağına düşmeden yapılması lazım. Bir araştırma, Texas Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılmış araştırma, okurlara aşırı derecede olumsuz olan haberleri, insanların umutsuz hissettikleri, bu haberlere karşı ilgisiz kaldıkları, olumlu haberleri okudukları zaman kendilerini hem iyimser hissettiklerini, bu haberleri de aileleriyle paylaşma, tartışma konusunda çok hevesli olduklarını söylüyorum. Ve son biraz slogan gibi olacak ama ben alternatif medya çalıştığım için çevre de aynı konu. Başka bir iklim mümkün diyebiliriz. Nasıl bir çevre mümkün? Başka bir, biz bunu çünkü hak ediyoruz insanlar olarak. Nedir? Bunun içerisinde, bu sloganda esasında çok ciddi bir imserlik yatıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz çevre, ekolojik şeyden mutlu değiliz ve bir direniş, bir rezistans ruhu yatıyor.
Evet, çok teşekkürler.